Lucien, Can Dündar, 12. ayrım. Lakin eserde zorba bir hükümdardan bahsediliyordu. Ki muhtemelen piyesin zindana düşmesinin asıl sebebi buydu. Tam Hamit, Zeynep'in yayımlanmasından ümidi kesmişken hiç akla gelmeyecek bir hadise olmuştu. O günlerde saraya Londra'dan Sultan Abdülhamit Han'ı hedef alan bir suikast mektubu gönderilmişti. Mektubun altında Jack the Ripper imzası vardı. Saray suikast ihbarını ciddiye almış ve Hamid'i mektubun kimin tarafından yazıldığını araştırmakla görevlendirmişti. Emirle beraber 250 liralık bir de çek gönderilmişti. Bunun 200 lirası sultanın ihsanıydı. Kalan 50 lira ise araştırma masraflarına harcanacaktı. Hamid talimatı alınca şaşırmıştı. Çünkü mektuptaki imza haftalardır Londra'ya ayağa kaldıran isme aitti. Jack the Ripper. Namı diğer, karın deşen Jack. Bu esrarengiz cani gece karanlığında Londra sokaklarında 20'den fazla kadını bıçakla deşerek öldürmüş, bütün aramalara rağmen bulunamamıştı. Şimdi İngiliz polisinin 7 milyonluk Londra'da arayıp bulamadığı caniyi Abdülhak Hamit'in bulması isteniyordu. Hamit resmi makamlara müracaat ettiyse de bir şey bulamamış, lakin aynı imzayı taşıyan aynı mealde bir mektubun Rus çarına da gönderildiğini tespit etmişti. Bu tespit sarayın hiddetini bir nebze yatıştırmıştı. Bu sayede hem Zat-ı Şahane'nin ihsanıyla yeniden Londra'ya tayin edilmiş, hem de Zeynep'ini zindandan kurtarmayı başarmıştı. İşte o sıkıntılı devirde amcası Sultan II. Abdülhamit Han tarafından sarayda kapalı bir hayata mahkum edilmiş olan Şehzade Abdülmecid Efendi kendisine el uzatmıştı. 8 yaşında babası Sultan Abdülaziz'i, 48 yaşında ağabeyi Veliaht Yusuf İzzettin Efendi'yi aynı kadere kurban verip kesilmiş bileklerinden akan kanlarla kaybeden ve kendisi de amcasının baskısından şikayetçi olan bu sanatkar şehzade, ortak tanıdıkları bir kadın aracılığıyla kendisine bir teselli mesajı göndermişti. Hatta, "Bende Kemal ile Ekrem'in resimleri varsa da Hamid'inki yoktur. Onun da bir tasvirini isterim." demişti. Hamid Londra'ya döner dönmez bir fotoğraf çektirip şehzadeye iletmişti. Maaşının yetmediği zor günlerde şairin ev sahibi olmasına ön ayak olan yine Şehzade Abdülmecid Efendi'ydi. Nihayet o günler geride kalmış, baskı rejiminin engellerini aşıp bu yeni devre gelmişlerdi. Dün kitapları Sultan II. Abdülhamit tarafından zindana atılan şair şerefine, şimdi yeğeni Şehzade Abdülmecid yemek veriyordu. Yemekte Hamid'e, sırada yeni eser var mı diye sordular. Aruz'la yazdığı Turhan ile Bebek'te yeni tamamladığı Tayflar Geçidi'ni basıma hazırladığını söyledi. Ayrıca 1881'de Rize'de Endülüs tarihinden faydalanarak kaleme aldığı ve vakitteki tefrikası yarım kalan İbn Musa'yı yayımlayacaktı. Hummalı bir çalışmayla yayımlanmış eserlerini elden geçiriyordu. Bazısını budalaca bulup yırtıp atmak istiyor, bazısını dişi bir aslanın yavrusunu koruyuşu gibi muhafaza ediyor, bazen yepyeni bir eserin heyecanıyla kaleme sarılıyordu. Yemekteki herkes biliyordu ki şair-i azamın şahlanışının kırbacı Lucien'di. Hamid, mülhimesine, ilham kaynağına karşı hissettiği minnettarlığı, Tayflar Geçidi'ni ona ithaf ederken yazdığı mısralarda dile getirmişti. 54. Var ol Lucien, tavaf et ey nur, ey ahiri ömrümün baharı. Senden bu kitabe-i esatir, bir taze hayatı sanat alsın. Sayende tenevvür etti çeşmim, çeşmim kapanınca nuru kalsın. Var ol Lucien, tavaf et ey nur, ey ömrümün sonunun baharı. Senden bu efsaneler kitabesi bir taze sanatın hayatını alsın. Sayende aydınlandı gözlerim. Gözlerim kapanınca ışığı kalsın. Abdülhak Hamit Tarhan, Tayflar Geçidi, 1917, Tiyatroları 6, Kambur, hazırlayan İnci Engin'ün. İstanbul Dergah Yayınları, Temmuz 2002, sayfa 197. İç kapaktaki ithaftır. 55. 1916 Sıra Selbiler. Aşk mıydı bu? Yaklaşan kışı unutturacak bir sonbahar sıcaklığı mı? Hamit yine bencilce, tek düğümü zayıf olan bir gönül bağı kuruyor. Muhtemelen Lucien'den ziyade ondan doğan ve onda yankılanıp kendi kalemini canlandıran ilhamı seviyordu. İlk yayımlanan piyesi Macerayı Aşk'ı neredeyse Lucien'in şimdiki yaşında yazmıştı. 20'li yaşlarının onu besleyen coşkusunu şimdi 20'li yaşlarındaki bu kızın mevcudiyetinden alıyordu. Onda yazma kudreti yaratan bu coşkuya aşk diyordu. Onları ayrı ayrı mesteden ve birbirlerine rapt eden aşk tanrıçası, her kanat çırpışında rüzgarından piyesler, şiirler doğuruyordu. Hamit yeni sevgilisi Lucien vesilesiyle eski dostu yazıya kavuşmuş olmaktan çok mutluydu. Lucien ise verdiği ilhamın, alanın elinde mucizevi mısralara dökülüşünü biraz hayret, biraz minnetle izliyor, bir manevi enkaz halindeyken tanıştığı bu adamı yeniden taze bir şaire dönüştürebilmiş olmaktan göz kabarıyordu. Sevdiği adamın adeta bir işkence odasından geçer gibi yazdığını hissediyordu. Hamit yazarken, kitapçıda bir eseri basılmış olanların pek iyi bileceği bir hususu humma ile yanıp tutuşturuyordu. Her gelen yeni kitabın cildini haz alarak koklar, sabırsızlıktan titreyen elleriyle birbirine yapışık sayfalarını çarçabuk keser, açlıkla yapraklarına göz gezdirirdi. Kitapta harfler mi düşmüş, bir kelime mi karışmış, bir cümle mi yanlış yazılmış, o harfsiz, o kelimesiz, o cümlesiz kitabın beş para etmeyeceği iddiasıyla kükrer, haydutlar, yamyamlar, hayvanlar diye tepinerek hatayı işleyen dizgiciye, kitabı getiren postacıya, ya da en yakınında kim varsa ona verip veriştirir, bir daha tek satır yazmayacağım diye tehditkar sözler söylerdi. Lucien bu öfke nöbetinin dineceği vakti sükunetle bekler, konuyu küllenmeye terk eder ve nihayet yakın arkadaşlarının tebrik ve iltifatlarıyla birlikte şairde tebessümün çiçeklenişini keyifle seyrederdi. Kendi eserinin en büyük tenkitçisiydi Hamit. Eserini kimselere bırakmadan yerden yere çalar, sonra da gemlenemez bir kibirle ''Ve biz ki sahibi eşber ve sahibi tezeriz, münekkıdini hatamızla çiğneriz, ezeriz.'' ''Ve biz ki eşberin ve tezerin yazarıyız, eleştirmenini hatamızla çiğneriz, ezeriz.'' diye kükrerdi. Lucien'e göre o birini okşarken diğerinin arkasına tokat atmaya mecbur olduğu çocuklarının hepsini aynı derecede muhabbetle seven çok çocuklu bir ana gibi aslında eserlerinin hepsini severdi. İmparatorluğun çöktüğü devirde çoktandır suskun olan kalemini de kendisi gibi diriltmişti. Genç eşinin ilhamıyla kamçılanmışçasına sefil bir kıtlığın ardından iştahla sofraya oturmuşçasına hastaymış da yazmaktan başka dermanı yokmuşçasına yazıyor, yazıyordu. Çalışma odası sıra servilerdeki evlerinin büyük yemek salonuydu. Duvarları kitaplarla kaplı bu aydınlık salonda fevkalade geniş güzel bir masa vardı. Ne var ki Hamit o masada tek satır bile yazmamıştı. Çünkü masa Brüksel'den mukavva kutular içinde İstanbul'a nakledilen kurşun askerlerden bir ordunun işgali altındaydı. Bunlar Lucien'in Brüksel sefaretini ilk ziyaretinde gördüğü Hamit'e ait oyuncaklardı. Binlerce kurşun asker, türlü silahlar, toplar, burçlar, kaleler. Hamit yazar olması subay olmayı düşünecek kadar askerlik düşkünüydü. Lucien'e bu iptilasını anlatırken bunun da diğer pek çok zevki gibi kadın sevdasından doğduğunu söylemişti. ''Benim ilk aşkım Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'ti.'' demişti. Çocukken Paris'e gönderildiğim günlerde güzel kraliçenin beyazlar içinde bir resmini görüp ona gönül vermiştim. Fransa-Avusturya Harbi yeni bitmişti ve ben kraliçenin ordusunun Fransızlara yenilmiş olmasını bir türlü hazmedemiyordum. Kendi kendime onun intikamını almaya karar verdim. Bir gün gizlice bir Avusturya generali oldum. Sınıftaki çocukları mahiyetime alarak diğer sınıfa harp ilan ettim. Mektebin oyuncak meydanına çıktık, çakıl taşlarıyla harp ettik, galip geldik. O zamandan beri harp oyunlarına düşkündü. Masasının üzerindeki kum havuzuna askerlerini nizam içinde dizer, kalelere yığar, topçuları yerleştirir, süvarileri akın ettirir, sonra da erkan-ı harbiye karargahından muharebeyi izlerdi. Zaman zaman yakın dostlarının da iştirak ettiği bu harp oyununda çoğu zaman gerçek planlar kullanılır, falanca meşhur muharebe kum havuzunda yeniden ceryan ederdi. Cenk alanı ağaçlar ve taşlarla tahkim edilir, koruluklar, ormanlar vücuda getirilir, taburlar, alaylar yürütülürdü. Hamit bu oyuna ve elleriyle inşa ettiği tatbikat sahasına öyle düşkündü ki, kendisi evde değilken yabancı bir elin, ister tozunu almak, ister oyuna katılmak niyetiyle ona dokunduğunu hissederse, ki bunu hemen hissederdi, kıyameti koparırdı. Bir seferinde minik bir misafir bu yasak bölgeye patavatsızca dalıp kahramanları avuçlamaya kalkıştığında, Lucien ve hizmetliler askerleri büyük telaş ve müşkülatla eski hallerine koymaya çabalamışlar. Ancak yine de akşam büyük çocuğun hiddetinden ve sövgülerinden kaçamamışlardı. Bir başka seferinde de Hamit'in pek düşkün olduğu köpeği ansızın harp sahasının ortasına dalmış, delicesine hoplaya zıplaya alayları taburları yerle bir ederek orayı gerçek bir cenk alanına sokmuştu. Hamit'le Lucien bir olup söylene söylene orduları üniformalarına göre kışlalarına ayırmaya, topçuları ayrı düştüğü toplarıyla, süvarileri ayrı düştüğü atlarıyla buluşturmaya koyulmuşlardı. Hasılı çalışma odası erkan-ı harbiyenin harp oyunları salonuna dönüştüğünden Hamit yazılarını yemek masasında yazardı. 56. Abdülhak Hamit canı neresini isterse az çok her tarafta yazıyordu. Diyebilirim ki onu bir büroya veya bir büro sayılan herhangi bir şeye eğilmiş çalışırken nadiren gördüm. Belki de kelimelerden ürküyordu. Dirseklerini dayayabileceği herhangi bir yer işine gelirdi. Çamlıca'da haftalarca Louis Philippe üslubunda yüksek ayaklı bir çekmece önünde ve ayakta durarak yazmıştı. Edirne'de Sardanapalı 25 günde yerde yazdı. Kağıtlarını bir mindere sermişti. Yine kağıdı sol avucunda katlayıp bilhassa belki de önünde boş bir mesafe bırakmak ihtiyaç ve alışkanlığıyla yemek masasında yazılarını kaleme aldığını görmüştüm. Ne yazı takımı, ne altlık, ne aziz dostu Müştak Bey'in hediye ettiği hokka takımı, ne de bir yazı masasını süsleyecek diğer eşya. Niye yemek odasındaki masada bir başkası değil, bile bilene aşk olsun. Ben birkaç kere sebebini anlamaya çalıştım. Neden yemek odasındaki masayı seçiyorsunuz? Yüksekliği tam istediğim gibi. O da öbür masalar gibi normal yükseklikte. Olabilir ama ben bunu tercih ediyorum. Öyle ya, bundan sana ne diye düşünüyordum. Madem ki ona uygun, bırakalım masayı bu iş için kullansın. Birkaç gün sonra Abdülhak Hamit yemek odasına koydurduğumuz yeni masanın başına gelir, tekrar yerleşirdi. Elinde bir yığın kağıt, camdan bir dökülmez hokka, İçinde lika, yeni açılmış bir deste kamış kalem, gazeteler, sigarası, kutusu ve tablası. Bir veya iki deneme yetti. Ona ötekiler değil, yemek odasında bulunan masa lazımdı. Sanki neden olmasın o hoşuna gittikten sonra. Hizmetçiler her ne kadar üzülüyorlarsa da herkesle beraber çaresiz onun fantazisine boyun eğiyorlardı. Hanımefendi, yemek vakti geldi. Peki getirin. Sofra kurmak lazım da kurun. Beyefendi orada yazıyor. Ha, sahi. Gidip bakar, oraya buraya atıverdiği dağınık kağıtları, gazeteleri, dökülmez hokkayı, sigara paketini, kamış kalemleri, tablayı toplardım. Yemek vakti geldi. Yok canım, ne çabuk? Tabii, hem sokağa çıkacaktınız. Evet, çıkacağım. Hava almaya, biraz yürümeye ihtiyacım var. İyi, iyi. Şu satırla da tamamlayayım, kalkıyorum. Olur. Satırdan satıra, sık yazısının birbirine yakın ve sayfanın ortasına düzenli sıralanmış küçük satırları, derken kağıtçık dolar, şöyle bir doğrulur, birkaç nefes sigara, sallanır iskemlede bir veya iki gidip gelme ve sessizlik içinde kamış kalemin cızırtısını yeniden duyarım. Parmaklar masada veznin ahengini sayar. Mef'ulü, mefailün, failün, failatün, failatün, failün. Abdülhak Hamid'in her zamanki İlletiyle üzerlerine eserinin büyük bölümünü yazdığı okul defterlerinden birinin boş bir sayfası yeniden serilir, yazısının küçük, sık satırları birbiri ardına uslu uslu sıralanmaya başlardı. Nasıl bıraktırmalı, kıyamazdım. Öylesine bir sebep bulur girerdim. Lucien sen misin? Evet, saat kaç? Şu kadar. Ya yemek? Hazır. Öyleyse neden yemiyoruz? Göreceksin, yine geç kalacağız. Sahi mi? Muhakkak. Neyse, gideyim bir dolaşayım. Biraz temiz hava almanın tam sırası. Hiddetimi yatıştırır. Zaten bu evde belirli saatlerde yemek yemek imkanı yok. Oyun mu? Hayır, çocukluk o da değil. Kendi kendine tatmin ihtiyacı. Her ne kadar bir işarette sofranın kurulacağını ve yemeğin önüne geleceğini pekala biliyorsa da, yazmak, çıkıp dolaşmak, sonra da kendini tatmin etmek ihtiyacını duymuştu. İşte o kadar. Alışmıştık. Birbirimize bakarak gülerdik ve eski hizmetkarlarımız, eğer ben önü almak için şikayet edecek olsam, kendi şikayetlerini bir tarafa bırakır, bana "Üzülmeyiniz efendim, beyefendi öyledir, ne yapalım?" derlerdi. Yazmak. En büyük ve belki en kıymet verdiği ihtiras. Zira başka hiçbir devayı, teselliyi, kaçamağı ciddiyetle göze almadı. Yaz derdi bana. Yeryüzünde buna denk düşen hiçbir zevk ve saadet yoktur. 57. 1917 İstanbul. Savaşın bütün cihana yayıldığı o devirde Hamit, büyük ve uzun bir facia diye isimlendirdiği oyununu yazmaya koyuldu. Cünunu Aşk. Eserin kahramanı Londra'da içgüdülerinin hakimiyetinde yaşayan genç bir mihracıydı. Biri İngiliz, diğeri Fransız, iki kızla tanışmış, ikisine de gönlünü kaptırmıştı. Oyun, onun iki aşk arasında çırpınışının hikayesiydi. Mihrac'a sevdiklerini test etmek için kendine bir ölüm tezgahlıyor, cesedi Hint törelerine göre yakılacakken Fransız sevdalısının da kendisini ateşe atmak istemesiyle onun aşkından emin oluyor ve onunla evleniyordu. Oyunu yazarken karakterleri oturtmuş, olay örgüsünü kurmuş fakat Mihrace'nin sahte ölümünü nasıl gerçekleştireceğini bulamamıştı. Çaresiz kıvranıp duruyordu. Böyle durumlarda daima imdada yetişen Lucien olurdu. 58. Bu bahtsızı ne yapacağım? Ne yapmak gerekiyor? Ortadan kalkması lazım. Öyleyse kaderine küssün. Zavallı oğlan, yok etmeye gönlüm razı değil. Madem ki lazım, şüphesiz. Vah vah diye mırıldanarak uzaklaşıyordu. Birkaç saat sonra veya ertesi gün, zira bu oyun günlerce sürdü, yine dolu geliyordu. Lucien, şu heriften kurtulamıyorum. O halde bırakın yaşasın. Olamaz. Onu seven, onun en sevdiği bir kadın var. O hayatta ve kadının karşısındayken asla razı olmaz. Rahat bırakın öyleyse, sevişsinler. İmkanı yok ki. Eğer bu çapkın araya girerse iş bozulur. Cehenneme gitsin canım. Cehenneme. Söylemesi kolay ama hangi cehenneme? O kadarını bilemem ben. Bir yere gitsin işte. Bir seyahat falan. Ciddi ol. O zamanlarda seyahat acentası yoktu henüz. Pek yazık. Güzel bir kaza, bir iceberg falan. Ha? Evet, gerçi benim işimi hayli kolaylaştırırdı. Lakin ne deniz kazası hazırlayabilirim, ne iceberg. Siz de bir pala sallayın, olsun bitsin. Hayır, pala istemem, fazla kaba. Ya bir zehirli hançer iş görmez mi? Sonra? Sonrası hiç, kurtulmuş olursunuz. Maksadınız o değil mi zaten? Evet, ölmesi lazım, başka çare yok. Yeni vahvahlar, yeni bir gidiş, yeniden dönüş. Lucien, şu oğlanı öldüremiyorum bir türlü. Bilsen öyle hoş ki. Aa, yeter artık. Bana yardım et Lucien. Nasıl edeyim? Onu kendi el cehizimle öldüremem ya. Bu iş yalnız size tabi bir şey. Dün ne diyordun hani seyahate dair? Cariyeniz acizane seyahate göndermek istiyordum. Alayı bırak, seyahate yollamak. Yahut bir seyahat ayarlamak istedim ve siz de beni terslediniz de. Ya, demek göndertmek. Gitmek biraz ölmektir. Geride bıraktıklarının nazarında ölü sayılmak. Bu sözler size bir şey ilham etmiyor mu? Evet, mükemmel bir fikir bu. Gidecek, önüne bakarak yürüyecek. Evvela evin etrafını çevreleyen parkta, dosdoğru, sonra park dışında. Orman oradadır, bakir orman, uzak değil. Tam ilerisine doğru yürüyecek ve artık bir daha hiç dönmeyecek. Hiçbir vakit. Ve hayvanlara yem olacak. Bu tavsiye ettiğim pala sallamaktan daha beter ve daha kaba olsa gerek. Belki hayvanlar yemezler canım. Bakir ormanda ha? Bilinmez ki neler olmaz. Aman bir kere başımdan gitsin de derdinin çaresine sonra kendi baksın. Mühim olan ondan kurtulmaktır. Oldu bitti. Elhamdülillah. 12. ayrımın sonu sayfa 159, devamı 13. ayrımda.